Ayrım 30 Marslı Andy Weir sayfa 348. Günlük girişi sol 487. İlginç bir fırsatım var. Fırsat derken opportunity'den bahsediyorum. Dipnot. İngilizce opportunity fırsat demek. Yolumdan o kadar çok çıktım ki aslına bakarsanız Mars keşif aracı opportunity'den de pek de uzakta değilim. Yaklaşık 300 kilometre ötede. Oraya hemen hemen 4 solda varırım. Cazip gelmiyor da değil. Eğer opportunity'nin telsizini çalıştırabilirsem insanlıkla tekrar bağlantı kurabilirim. NASA bana sürekli tam konumumu ve en iyi rotayı söyler. Gelen başka bir fırtına varsa beni uyarır ve genel olarak beni uzaktan gözlerdi. Ama dürüst olmak gerekirse ilgimi çekmesinin asıl sebebi bu değil. Yalnız başıma olmaktan iyice bıktım ulan. Pathfinder'ı tamir ettikten sonra dünyayla konuşmaya alıştım. Tüm bunları matkabı masaya yanlış açıda dayadım diye kaybettim. Ve şimdi tekrar yalnızım. Bunu sadece 4 solda sona erdirebilirim. Ama bu salakça, mantıksız bir düşünce. MTA'dan sadece 14 sol ötedeyim. Birkaç hafta içinde yepyeni, tamamen işlevsel bir iletişim sistemine sahip olacakken, niye yolumdan çıkıp derme çatma bir telsiz yapabilmek için başka bir bozuk aracı kazayım ki? O yüzden başka bir aracın yakın çevresinde olmam. Ulan bu gezegeni uzay araçları çöplüğüne çevirmişiz değil mi? Çok cazip gelse de bu akıllıca bir hamle olmaz. Ayrıca geleceğin tarihi alanlarını şimdilik yeteri kadar bozdum. Günlük girişi sol 492. Yatak odası üzerinde biraz daha düşünmem gerekiyor. Şu an yatak odasını sadece yüzey aracının içindeyken açabiliyorum. Yatak odası hava kilidine bağlanıyor, o yüzden o açıkken dışarı çıkamıyorum. Yolculuğum sırasında bu o kadar da önemli değil. Çünkü onu her gün bir şekilde toplayacağım. Ama MTA'ya vardığımda aracı sürmeme gerek kalmayacak bir daha. Yatak odası her şişirilip indirildiğinde dikişlere baskı uygulanıyor. Hap patladığından bunu zor yoldan öğrendim. O yüzden onu açık tutmanın bir yolunu bulsam çok iyi olur. Vay be, gerçekten MTA'ya varacağıma inandığımın farkına vardım şu an. Ne yaptığımı gördünüz mü? MTA'ya vardıktan sonra ne yapacağım konusunda öylece konuşmaya başladım. Sanki bu hiçbir şeymiş gibi, önemli değilmiş gibi. Hemen Schiaparelli'ye uğrayacağım ve MTA'yla takılacağım sanki. Harika. Her neyse, başka bir hava kilidim yok. Yüzey aracında bir tane ve karavanda bir tane var ve hepsi bu kadar. Bunlar yerlerine monte edilmiş durumdalar. Yani bir tanesini çıkarıp yatak odasına takamam öylece. Ama yatak odasını tamamen izole edebilirim. Üzerinde değişiklik yapmama bile gerek yok. Hava kilidi bağlantı noktasını açıp yatak odasını yüzey aracından ayırabileceğim bir kapağı bulunuyor. Hatırlarsanız hava kilidi bağlantısını bir acil durum çadırından aldım. Bunlar yüzey aracında basınç kaybı yaşanırsa kullanılmak üzere tasarlandılar. Kendini tamamen izole edemese bayağı işe yaramaz olurdu. Maalesef bir acil durum çözümü olarak bu ikinciye kullanılacak şekilde tasarlanmadı. Buradaki düşünce insanların kendilerini acil durumda kapatmalarından ve mürettebatın geri kalanının diğer yüzey aracıyla onların oldukları yere gidip onları kurtarmasından ibaretti. Sorunsuz yüzey aracının içindeki mürettebat, çadırı diğer yüzey aracından söküp kendi araçlarına takar. Ardından kendi taraflarından mührü kesip arkadaşlarını kurtarırlar. Bunun her zaman bir seçenek olduğunu garantiye almak için görev kuralları aynı anda bir yüzey aracı içerisinden 3'ten fazla kişinin bulunamayacağını ve 2 yüzey aracının da tamamen çalışır durumda olması gerektiğini, yoksa ikisini kullanamayacağımızı söylüyor. Bu da benim dahice planım. MTA'ya vardığımda yatak odasını yatak odası olarak kullanmayacağım. Atmosfer düzenleyiciyi ve oksijen vericiyi oraya koyacağım. Ardından karavanı yatak odam olarak kullanacağım. Çok güzel değil mi? Karavanda bolca yer var. Bunu başarmak için çok uğraştım. Balon da yeteri kadar tavan boşluğu sağlıyor. Yüzey alanı pek büyük değil ama dikey olarak alan çok. Ayrıca yatak odasının brandasında birkaç tane vana deliği bulunuyor. Bunun için Hub'ın tasarımına teşekkür etmem gerekiyor. Hub'dan çaldığım brandada vana delikleri bulunuyordu. Aslına bakarsanız 3 artıklı olanlardan. NASA gerek duyulduğunda Hub'ın dışarıdan da şişirilmesini mümkün kıldığından emin olmak istiyordu. Sonunda içinde oksijen verici ve atmosfer düzenleyicinin kapalı olduğu yatak odam olacak. Bu aynı atmosferi paylaşmak için karavana hortumlarla bağlı olacak ve bu hortumlardan birinin içinden bir kablo geçireceğim. Yüzey aracını depo olarak kullanacağım. Çünkü bir daha sürüş kontrollerine ulaşmama gerek kalmayacak. Ve karavan tamamen boş olacak. Ardından sürekli bir yatak odasına sahip olacağım. Hatta MTA üzerinde yapacağım modifikasyonlarda karavanın hava kilidinden geçirebileceğim kadar ufak olan parçalar üzerinde çalışmak için bir atölye olarak bile kullanabilirim. Elbette atmosfer düzenleyici ya da oksijen vericide bir sorun çıkarsa onlara ulaşmak için yatak odasını kesmem gerekecek. Ama 492 soldur buradayım ve şimdiye kadar sorunsuzca çalıştılar. O yüzden bu riski göze alabilirim. Günlük girişi sol 497. Yarın Schiaparelli'nin girişine varacağım. Bir sorun çıkmayacağını varsayarsam tabii ki. Ama ne de olsa bu görev boyunca her şey yolunda gitti değil mi? Bu iğnelemeydi. Bugün hava günü ve bu sefer bunu istemiyorum. Schiaparelli'ye o kadar yakınım ki ağzımda tadını alabiliyorum. Büyük oranda kum tadı alırım sanırım ama önemli olan bu değil. Elbette bu yolculuğun sonu olmayacak. Girişten MTA'ya gitmek bir 3 sol daha tutacak. Ama vay anasını ya, neredeyse vardım. Sanırım Schiaparelli'nin kenarını görebiliyorum. Çok uzakta aslında ve bu beynimin bir oyunu olabilir. Kenar 62 kilometre ötede. O yüzden eğer onu görebiliyorsam ancak ucundan görebiliyorumdur. Yarın giriş kraterine vardığımda güneye döneceğim ve Schiaparelli havzasına giriş rampası aracılığıyla gireceğim. Hemen kafadan birkaç hesap yaptım ve bayırın güvenli olması gerekiyor. Kenarla havza arasındaki yükseklik farkı 1,5 kilometre ve rampa en azından 45 kilometre uzunluğunda. Bu 2 derecelik bir rampa anlamına geliyor. Sorun değil. Yarın gece yeni bir dibe batacağım. Durun şunu daha iyi söyleyeyim. Yarın gece taş dibe vuracağım. Hayır, bu da güzel durmadı. Yarın gece Giovanni Schiaparelli'nin favori deliğine gireceğim. Pekala, itiraf ediyorum. Şimdi iyice şımardım. Milyonlarca yıl boyunca kraterin kenarı rüzgarın durdurak bilmeyen saldırısı altındaydı. Bir nehrin sıra dağları kesip geçmesi gibi rüzgar da kayalardan oluşan kenarı aşındırmıştı. Çok uzun süren saldırıların sonucunda rüzgar en sonunda kenarda bir delik açabilmişti. Rüzgarın oluşturduğu yüksek basınç alanının artık aşındıracağı bir de yolu vardı. Her geçen bin yılla birlikte delik de giderek genişliyordu. Delik genişledikçe rüzgarın saldırılarıyla birlikte taşınan toz ve kum partikülleri aşağıdaki havzaya yerleşti. Nihayetinde bir ağırlık merkezi oluştu. Kum kraterin dışındaki alanla eş seviyeye gelene kadar toplanmıştı. Artık yukarı doğru değil, dışarı doğru büyüyebilirdi sadece. Yeni bir ağırlık merkezi oluşana kadar yokuş uzamaya devam etti. Sayısız ufak partikülün birbiriyle olan kompleks etkileşimleri ve bunların açılı bir şekli koruyabilme yetilerinin mümkün kıldığı bir ağırlık merkezi. Böylece giriş rampası doğmuştu. Hava koşulları burada kum tepelerinin ve çöl arazisinin oluşmasına neden oldu. Yakınlarda gerçekleşen krater çarpmaları yanında irili ufaklı kayaları getirdi. Rampanın şekli düzgünlüğünü kaybetti. Yer çekimi de görevini yerine getirdi. Rampa zamanla sıkıştı ama bu sıkışma eşit bir şekilde meydana gelmedi. Farklı yoğunluklar farklı hızlarda sıkıştılar. Bazı alanlar kaya kadar sertleşirken bazıları da pudra gibi yumuşaktı. Krater ortalama bir yokuş sağlarken rampanın kendisi zorlu ve büyük ölçüde düzensizdi. Giriş rampasına vardığında Mars'ın yalnız sakini aracını Schiaparelli havzasına doğru yöneltti. Rampanın zorlu arazisi beklenmeyen bir durumdu ama normalde üzerinden geçtiği araziden daha kötü durumdaymış gibi görünmüyordu. küçük kum tepelerinin etrafından dolaşırken büyük tepeleri özenli bir şekilde tırmanarak aştı. Her dönüşe, her değişen yüksekliğe ve karşısına çıkan her kaya parçasına büyük bir dikkatle yaklaştı. Her rotayı ve her alternatifi teker teker gözden geçirdi. Ama bu yeterli olmadı. Görünüşte normal olan bir yokuştan aşağı inerken yüzey aracı görünmez bir tepenin yokuşuna denk geldi. Yoğun sert toprak birden yumuşak tozla yer değiştirdi. Tüm yüzeyin en azından 5 santimlik tozla kaplı olması bu ani değişime dair herhangi bir görsel işaretin önüne geçmişti. Yüzey aracının sol ön tekerleği gömüldü. Bu ani meyil aracın sağ arka tekerleğinin yüzeyle olan teması kaybetmesine neden oldu. Bunun sonucunda da sol arka tekerleğin üzerine daha fazla ağırlık düştü ve bu tekerleğin kararsız toza dalmasına neden oldu. Yolcu buna tepki gösteremeden yüzey aracı yan yattı. Yan yatarken tavandaki özenle yerleştirilmiş güneş hücreleri davalandı ve yere düşmüş bir deste kart gibi sağa sola dağıldı. Yüzey aracına bir çekme kelepçesiyle bağlanmış olan karavan da aracın peşinden sürüklendi. Bükülen kelepçenin güçlü alaşımı bir dal parçası gibi kırıldı. İki aracı birbirine bağlayan hortumlar da bağlantıyı kaybetti. Karavan kafa üstü yumuşak toprağa daldı ve balon tavanının üzerinde dönerek öylece kala kaldı. Yüzey aracı ise bu kadar şanslı değildi. İçindeki yolcuyu bir kurutucudaki kıyafetler gibi sağa sola savurarak tepeden yuvarlanmaya devam etti. 20 metrenin ardından yumuşak tozun yerine daha sağlam kum aldı ve yüzey aracı durdu. Yana devrik olarak kalmıştı. Çıkmış olan hortumları bağlayan vanalar ani basınç düşüşünü fark ederek kendilerini kilitlediler. Yüzey aracı delinmemişti. Yolcu ise şimdilik hala hayattaydı. 24. Bölüm. Departman yöneticileri projeksiyon ekranındaki uydu görüntülerine bakıyorlardı.
Tanrım dedim hiç, ne oldu orada?
Yüzey aracı yan döndü dedi Mindy ekranı işaret ederek. Karavan da ters dönmüş durumda. Etraftaki üçgenler de güneş hücreleri.
Venkat bir elini çenesine dayadı. Yüzey aracının basınç durumuyla alakalı herhangi bir bilgimiz var mı?
Görünürde bir şey yok dedi Mindy.
Kazanın ardından Watney'nin bir şeyler yaptığına dair bir iz var mı? Bir GDF belki.
GDF yok dedi Mindy. Hava açık. Dışarı çıkmış olsaydı görünürde ayak izleri olurdu.
Tüm kaza alanı bu mu diye sordu Bruce Nack.
Öyle sanırım dedi Mindy. Fotoğrafın üst kısmında burası kuzey oluyor. Normal tekerlek izleri var. Kazanın. Mindy topraktaki büyük bir bozukluğu işaret etti. Şurada olduğunu sanıyorum. Hendeğin bulunduğu yere bakılırsa yüzey aracının buradan tekerlenip kaydığını söyleyebilirim. Ardında bıraktığı oyuğu görebilirsiniz. Karavan da burnunun üstünde dönerek tavanı üzerine düşmüş.
Her şeyin yolunda olduğunu söylemiyorum ama dedi Bruce. Göründüğü kadar da kötü olduğunu sanmıyorum. Devam et dedi Venkat. Yüzey aracı yuvarlanmayı kaldırabilecek şekilde tasarlandı diye açıkladı Bruce. Ve basınç kaybı olsa kumda yıldız yağmuru izleri olurdu. Ben öyle bir şey göremiyorum.
Watney yine de yaralanmış olabilir dedi Mitch. Kafasını vurmuş ya da kolunu kırmış olabilir.
Tabii ki dedi Bruce. Ben sadece yüzey aracının sağlam olduğunu söylüyorum.
Bu görüntü ne zaman çekildi?
Mindy kol saatine baktı. Bunu 17 dakika önce aldık. 9 dakika içinde MGS-4'ün yörüngesi göçmüş açısına girdiğinde bir görüntü daha alacağız.
İlk yapacağı şey bir GDF ile hasarı incelemek olacaktır dedi Venkat. Mindy, herhangi bir gelişmede bizi haberdar et. Günlük girişi sol 498.
Evet, Schiaparelli havzasına girişte işler pek de iyi gitmedi. Durumun ne kadar kötü olduğu hakkında size bir ipucu verebilmek için şunu söyleyebilirim. Bunu yazmak için bilgisayara uzanmak zorundayım. Çünkü bilgisayar hala kontrol panelinin üzerinde ve yüzey aracı yan yatmış durumda. Aracın içinde sağa sola çok çarptım ama zor zamanlarda iyi yağlanmış bir makine gibiyimdir. Yüzey aracı dengesini kaybettiği gibi hemen top olarak sindim. Benden de ancak böyle bir aksiyon filmi kahramanı olur. İşe de yaradı ama çünkü yaralanmadım.
Basınç alanı sağlam. Bu da bir artı. Karavan hortumlarına uzanan vanalar kapalı. Muhtemelen hortumlar çıktı demektir bu. Ayrıca karavan bağlantısı da kopmuş olmalı. Ne güzel. İçeridekilere bakıyorum da hiçbir şeyin bozulduğunu sanmıyorum. Su tankları delinmemiş. Hava tanklarında gözle görülen bir sızıntı yok. Yatak odam dağılmış biraz ve dört bir yana saçılmış. Ama o da sadece branda. Yani çok fazla zarar görmüş olamaz. Sürüş kontrolleri iyi durumda ve navigasyon bilgisayarı bana yüzey aracının kabul edilemez derecede tehlikeli bir meyilde olduğunu söylüyor. Çok teşekkür ederim Nav. Yuvarlandıysam yuvarlandım. Dünyanın sonu değil ya, hala hayattayım ve yüzey aracı iyi durumda. Ben asıl muhtemelen üzerinden yuvarlandığım güneş hücreleri için endişeleniyorum. Ayrıca karavan da koptuğuna göre onun da büyük zarar görmüş olma ihtimali var. Balon tavan o kadar da sağlam değil. Eğer patladıysa içindekiler dört bir yana dağılmış olacaktır ve onları gidip bulmam gerekecek. Bu benim kritik yaşam destek sistemim. Yaşam destek sisteminden bahsetmişken vanalar kapandığında yüzey aracı yerel tanklara geçiş yapmış. Aferin yüzey aracına. Al sana bir Scooby bisküvisi. 20 litre oksijenim var. 40 gün nefes almama yetecek kadar. Ama düzenleyici olmadan, karavanda o, kimyasal CO2 emilimine geri dönmüş durumdayım. 312 saate yetecek kadar filtrem var. Ayrıca GDF elbisesinin filtresinde de 171 saat var. Toplamda buradan 483 saat kazanıyorum. Yani yaklaşık 20 sol. O yüzden aletleri tekrar çalışır hale getirmeliyim. MTA'ya o kadar yakınım ki yaklaşık 220 kilometre. Bu kadarcık bir şeyin oraya varmamı engellemesine izin vermeyeceğim. Her şeyin tam kapasite çalışmasına ihtiyacım yok artık. Bana sadece yüzey aracının 220 kilometre daha gidebilmesi ve yaşam destek sistemlerinin 51 sol daha çalışması gerekiyor. Bu kadar. Elbiseyi giyip karavanı arama zamanı. Günlük girişi sol 498, ikinci bölüm. Bir GDF yaptım ve durum çok da kötü değil. Elbette o kadar iyi de değil. 3 güneş hücresini mahvetmişim. 3'ü de yüzey aracının altında fena kırılmışlar. En fazla birkaç watt çıkarabilirler ama pek de umutlu değilim. Şansıma bu yolculuğa elimde fazladan bir güneş hücresiyle çıkmıştım. Günlük operasyonlarım için 28 güneş hücresine ihtiyacım vardı ve ben yanımda 29 tane getirdim. Yüzey aracının tavanında 14 tane, karavanın tavanında 7 tane ve iki aracın iki yanına eklediğim derme çatma raflarda 8 tane. Yüzey aracını ittirerek düzeltmeyi denedim. Ama yeteri kadar güçlü değildim. Kaldıraç avantajını kazanmak için bir şeyler ayarlamam gerekecek. Yan yatmış olmasının dışında başka bir sorun göremiyorum. Aslında bu tam da doğru değil. Çekme kancası tamir edilemez durumda. Yarısı kopmuş gitmiş. Şansıma karavanda da aynısından var bir tane. O yüzden bir tane yedeğim var. Karavan sakat bir durumda. Ters dönmüş ve şişmiş tavanının üzerinde duruyor. Hangi tanrının halime acıyıp balonun patlamasını engellediğini bilmiyorum ama ona minnettarım. Önceliğim onu düzeltmek olacak. Balon üzerine ne kadar uzun süre baskı uygularsa patlama ihtimali o kadar yüksek olacak. Dışarıdayken yüzey aracının altında kalmayan 26 güneş hücresini topladım ve akülerimi şarj etmek için onları kurdum. Bari bunu da aradan çıkartayım değil mi? Yani şu an üstesinden gelmem gereken birkaç sorunum var. İlk olarak karavanı düzeltmem gerekiyor ya da en azından yükü balonun üzerinden kaldırmalıyım. Ardından yüzey aracını düzeltmem gerekiyor. Son olarak da yüzey aracının çekme kancasını karavanınkiyle değiştirmem gerekiyor. Ayrıca NASA için bir mesaj da yazmalıyım. Muhtemelen endişelenmişlerdir. Mindy Morse kodunu sesli olarak okudu. Devrildim, şimdi düzeltiyorum. ''Ne, bu kadar mı?'' dedi Venkat telefonun öbür ucundan. ''Sadece bunları söylüyor.'' diye rapor verdi Mindy. İlgilenen partilere gönderilecek bir e-postayı yazarken omzuyla kulağı arasına sıkıştırdığı telefona. ''Sadece bu 3 kelime mi? Beden sağlığı hakkında hiçbir şey yok mu? Ekipmanları ya da malzemeleri hakkında?'' Yakalandım dedim indi. Ayrıntılı bir durum güncellemesi bıraktı. Ben de kafa olsun diye yalan söylemeye karar verdim.
Çok komik dedi Venkat. Şirketinde senden 7 seviye üstteki adama karşı ukalalık yap. Bak bakalım sonun nasıl olacak.
Hayır olamaz dedim indi. Gezegenler arası sapıklık işimi mi kaybedeceğim? Sanırım yaptığım yüksek lisansı artık başka bir yerde kullanmak zorunda kalacağım.
Senin içine kapanık olduğun zamanları hatırlıyorum.
Artık uzay paparazisiyim ben. Tavırlarım meslek gereği.
Evet, evet dedi Venkat. E-postayı gönder yeter.
Gönderdim bile.
30. ayının sonu. Sayfa 358.